Ayrım 25, liste Timur Soykan, sayfa 231. Otelin girişine yukarıdaki kameraya bakan acemi takipçinin kesik, kararsız hareketleri heyecanını ele veriyor, yoldan geçenlerin bile dikkatini çekecek kadar şüpheli görünüyordu. Pantolonunun cebinden cep telefonunu çıkarıp aklınca çaktırmadan karşı kaldırımdaki binanın fotoğrafını çekmişti. Onu takibe gönderenlerin zekasına küfrettirecek kadar yeteneksizdi. Kameranın kadrajından çıkmak üzereyken cebinden başka bir telefon çıkarıp kulağına dayamıştı. Çavlan mouse'a atılıp görüntüyü durdurdu. Dijital dalgalar içindeki adamın kulağına dayadığı telefonu hemen tanımıştı. Ceketinin yan cebindeki makineyi kıracak kadar sert sıkarken şüphe zihninde yeni belirsizlikler ve sorular yaratıyordu. Kendisi gibi kriptolu telefon kullanan Salim'in MIT'e yani Yaşar'a çalıştığından emindi. Beceriksiz, toy bir polis tarafından kandırılmanın utancı çöktüğü içine. Kirli, gri perdeyi kornişlerin çığlık attığı bir sertlikle açtı. Cemaatin varoştaki karargahının 4. ve 5. katı kara bezlerle örtülmüştü. Yaşar'a dair şüphelerini akşamki buluşmaya erteleyip baş şüphelisinin cemaat olduğu soruşturmasına dönmesi 5 dakika sürmüştü. Karslı genç Onur ve Mert'in karşı binayla ilgili sorduğu sorulara faydasız yanıtlar veriyordu. En ezik haliyle "Vallahi komiserim, bir kere bile muhabbetimiz olmadı" dediğinde Çavlan "Gidiyoruz" dedi. Fatih'teki gibi henüz zile basmadan elektrik cızırtısıyla açıldı cemaat karargahının kapısı. Merdivenli girişin iki yanındaki güvenlik kameraları varoşun dar caddesinin tamamını görecek ustalıkla yerleştirilmişti. Otelin önünü de gördüklerinden şüphe yoktu. Basamakların zirvesinde demir kapıyı çekerek onları karşılayan polis çok tanıdıktı. Organize şube müdür yardımcısı Yurttaş Arslan. Çok geniş, kemikli suratı, küçük ağzı ve birer çizgiden ibaret gözleriyle adam soğukkanlı ve sevecen görünmeyi başarıyordu. "Hoş geldiniz, buyurun." Rütbe olarak değil ama devre olarak Çavlan'dan üstünde ve bunu vurgulamak niyetinde olmadığını saygılı bir mesafeyi koruyarak belli ediyordu. Girmeleri için giriş kattaki büroyu gösterirken gerilime izin vermeyeceğine, "Önce üst katlara bakmak isterseniz çıkalım" diyerek ilan etti. "Göz atmamızda fayda var" dedi. Birinci kattaki iki daire odalar arasındaki duvarlar yıkılarak birer ofise dönüştürülmüş, içlerine mümkün olduğunca bilgisayar sıkıştırılmıştı. Çalışan tek kişinin bile olmamasını "herkes cenazeye gitti" diyerek açıkladı Tatar adam. Maktul buraya geldiğinde hangi bilgisayarda çalışıyordu diye aniden sorup cemaatçi polisi gafil avlamayı denedi Çavlan. Ama adamın büyük suratında küçük bir endişe ya da panik mimiği bile yaratamamıştı. "Onun burada çalıştığı bir bilgisayarı yoktu. Zaten yıllık iznini kullanıyordu. Burada personele teknik takiple ilgili verilen bir kursa katılmak istemişti. Hem bizi, arkadaşlarını görüyor hem kursa katılıyordu." İkinci katta bilgisayarların çoğu toplanmış, kolilenmiş, masalar çıplak kalmıştı. Yurttaş, "Burası ilk kurulan birimlerden, artık bina çok yetersiz kalıyor ve başka bir yere taşınıyor" dedi. Henüz bu binanın ne olduğunu bile söylememişti cemaatçi polis ve bilerek bunu sormuyordu Çavlan. Yurttaşın bütün yasal kılıfları hazırlanmış, cemaat üssünü normalleştirme çabasını izlemekle yetinecekti. Üçüncü katta kalın perdeler sökülmüş yere atılmıştı. Fatih'tekiyle aynı demir raflar boşaltılmış, bazılarının iskeleti parçalara ayrılmıştı. Sunucular yeni binaya taşınmış olmalıydı. Dördüncü katta fan uğultusu ardından taşan demir kapıyı anahtarla açtı Yurttaş. Işığı yaktığında sunucular balık istifi dizilmişti. Adım atacak yer yoktu. Kabloların karmaşası bütün yeri kaplamıştı. Bir bilgisayarın içinden farksızdı koca daire. Beşinci katta da daireler aynı haldeydi ve Yurttaş süregelen sakinliği de sunucuların özelliklerinden, depolama kapasitelerinden bahsediyordu. Giriş kattaki büronun kapısına döndüklerinde halen binada Yurttaş'tan başka kimseyi görmemişlerdi. Cemaatçi polis gayri resmi odasındaki makamına kurulurken Çavlan ve iki komisere masa önündeki alçak deri koltukları göstermişti. Buranın bir devlet kurumu olduğunu gösterecek ne bir bayrak ne de emniyet amblemi vardı. Devletin nimetlerinden faydalanıp örgütüne çalışan polise nefreti büyüyordu Çavlan'ın. Bilgisayarının büyük plazma ekranında haberlere baktığını belli ederek kederle, gencecik çocuktu rahmetli. Pırıl pırıl karıncayı bile incitmez bir insandı dedi. Dirseklerini masaya dayayıp omuzlarını dikleştirerek alçak koltukta oturan Çavlan'a yukarıdan baktı. Daha polis kolejindeyken tanıyordum Hakan'ı. O zaman kolejde görev yapıyordum. O kazadan sonra sahip çıktık. Evime götürdüm kaç kez. Benim eşim de tanır. Halen evde ağlıyor. Katilini bulmanız için size elimden gelen her yardımı yapmaya hazırım. Kederi gerçek, sözleri samimi görünüyordu. Üç polis aynı anda zihinlerinde aynı soruyu sordu. Bu rütbeli polis çocukluğunu bildiği bir polisin katilini gizleyecek kadar aşağılık olabilir mi? İnanmak güçtü. Ama hiçbir büyük günah ve zalimliğin bir iki cümle yalınlığında anlatılamayacağını bilecek kadar deneyimliydi Çavlan. En vahşi katliamlara giden yollar bile nedenler ve mazeretlerle örülürdü. Belki de yurttaş için acısını içine gömeceği, örgüt için yaptığı bir fedakarlıktı Hakan'ın canı. MİT ajanı olan çocuğun ihanetini düşünüp öfkelenerek vicdanının dizginlerini tutuyor olabilirdi. Alçak koltukta diklenerek "Burası ne? Teşkilatın yasal birimi mi?" diye sordu Çavlan. Sorudaki itham ve kaba herifin küfür tonundaki sesine içerlediğini belli edecek kadar sessiz kaldı yurttaş. Çekik gözleri daha da kısılmıştı. Geniş beyaz suratı kızarırken sohbetin bir sorguya dönüşmesine izin vermeyeceğini gösterdi. Burası yasal ve gizli bir devlet birimi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talebiyle kuruldu ve ilgili yargı organlarından bütün onayları alındı. Çekmecesinden ucuz kartondan pembe kapaklı bir dosya çıkarıp Çavlan'a uzattı. Kopyasını alamazsınız ama inceleyebilirsiniz. 3 yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü teknik tahrip kayıtlarının farklı, gizli birimlerde muhafaza edilmesine karar verdi. Bu teknolojik bir gereksinim. Mahkeme kararı şartıyla bu gizli birimden dinleme, bilgisayar takibi yapılabiliyor. Çavlan cam sehpanın üzerine koyduğu dosyada yargıda örgütlenmiş cemaatin kendi istihbarat örgütü için bütün yasal kılıfları bulduğunu okuyordu. Yargısı ve polisinin böylesi kurnazca onlarca yıllık sabırla ele geçirilebileceğini öngörememiş devletin çaresizliğine çok gizli damgalı resmi evrakta tanık olurken yurttaş sesinde alaycı bir ukalalıkla devam etti. Burası sizin katili yakalamanız için çalışan devletin birimlerinden birisi ve çok gizli olduğunu unutmayın. Bu birimleri deşifre edecek bir faaliyet suçtur. Tartışmasız bir yenilgiydi. Cemaatin bu sahneyi itinayla hazırladığını anladı Çavlan. Sadece hüsranı biraz olsun örtebilmek için sorgu havası yaratmakta direniyordu. Hakan'ı en son ne zaman gördün?
20 Nisan 17'de buradan çıktı. En son o zaman gördüm.
Davranışlarında dikkatini çeken bir farklılık var mıydı?
Hayır. O hep tutup içine kapalı biriydi. Yani bir kaygısı olsa da bunu anlamak çok zordu.
Son zamanlarda çevresinde daha önce görmediğim bir şahıs dikkatini çekti mi?
Hayır, buraya hep yalnız geldi, yalnız gitti.
Çekik gözleri ve küçük dudakları koca suratına şımarık, şeytani bir ifade çiziyordu.
Sadece onu gördüğüm son gün 20 Nisan'da Hakan'ın ev arkadaşı Salim Gürpınar bizi takip etmişti. Dışarıdan buranın görüntülerini filan almıştı. Gizli bir emniyet faaliyeti olduğu için müdahale etmedik.
Sinsice soruşturmayı şüphelerin belirsizliğine çekmeye çalıştığını düşünerek ona inanmak istemiyordu Çavlan. Yurttaş devam etti.
Cinayetten 2 gün önce onu buraya kimin gönderdiğini tespit etmemiz gerekiyor. Ve ne yalan söyleyeyim, yetkim yok ama hep bununla uğraşıyorum. Kayıtlarda bir cep telefonuyla görüştüğü anlaşılıyor. Ama ne bas sinyallerinde ne de arama kayıtlarında telefonundan yapılmış böyle bir görüşme yok. Soruşturmanın ortasına saçtığı şüphe tohumlarının yeşermesini bir çiftçi kadar sabırlı bekleyecekti cemaatçi polis. Hakan'la ilgili sorularla görüşme devam ederken bilgisayarının büyük ekranına dikkat kesilmişti yurttaş. Küçük ağzının kenarında oluşan belli belirsiz kıvrımda intikam arzusu vardı. ''Misafirim var, hemen geliyorum.'' diyerek ayağa kalktığında Çavlan tedirgin olmuştu ve cemaatin yeni hamlesini tahmin etmeye çalışıyordu. Misafirin kalın, tok sesini duyduğunda kanının donduğunu hissetti, biliyorlardı. Büyük günahının rütbesi düşük ortaklarına baktı. Mert'in ruhunu bir ayna gibi yansıtan yüzünde her biri ayrı onlarca his birbirine dolanmıştı. Patlak gözlerinin geniş beyazı içinde göz bebekleri titriyor, koca ağzı pişmanlık, korku ve zayıf karakterinin yüküyle sarkıyordu. Onur avcunu alnı ve gözlerinin üzerine birkaç saniye bastırdıktan sonra derin bir nefes alarak toparlandı. Pehlivan her zamanki gibi bağırarak neşeyle konuşuyor ve cemaatin kendisinin de ortak olduğu büyük günahı bildiğini ilan etmek için kurbanlarına doğru yürüyordu. Çavlan, Onur ve Mert, Hatay Emniyet Müdürü Hüseyin Keleş'i yani eski amirlerini ayakta karşıladı. Koca kafası geniş omuzlarının üzerine çakılmış gibi duran boyunsuz adam, ensesine yapışık kulakları, şişman ama diri vücudu, yüzüne gömülmüş burnuyla pehlivan lakabını tartışmasız hak ediyordu. Vicdansızlığının hafifliği, kötülüğüyle barışık olmanın huzuruyla üç polisi süzüp ''Vay, bütün hayırsızlar buradaymış.'' dedi. Bu karşılaşmanın rastlantı olmadığını yüzünde bir şaşkınlık emaresi göstermeyerek belli etmişti. Devlet içindeki örgütün makamında deri koltuğa yayılırken ''Neler neler yaşamışız, insan bir kere aramaz mı vefasızlar?'' diyerek iğnelemeye devam etti. Çavlan'dan bir yanıt beklemiyordu zaten. Üç polis koltuklara otururken yurttaşa bakıp ''Bakma şimdi İstanbul'a geldiler, bizi unuttular, Hatay'da beraber çalıştık.'' dedi. Tatar adamın çekik gözleri daha da kısılmış, ince ve dar dudakları intikam şevkiyle ıslanmışken pehlivan geniş çenesini ovuşturarak Çavlan'a döndü. Tehdidinde zeki inceliklere gerek duymayacak kadar zalimdi. ''Hatay'da 2011'de katliam yapanları beraber yakaladık. Biz o katilleri tespit etmeseydik, provokatörler Suriyelilerin kamplarını basacak, kim bilir neler yaşanacaktı.'' Çattığı kalın kaşları burnunun üzerindeki kat kat buruşuklukta birleşmişken bir süre Çavlan'ın çukur gözlerine baktı. Büyük şantajın anlaşıldığından emin olmak için Çavlan'dan bir söz bekliyordu. ''Öyle değil mi Çavlan?'' dedi. Gözünü kırpmadan tehdidin karşısında dururken yine kara dumanların karıştığı yerde yanmış insan kokusu burnunda çığlıklar kulaklarındaydı. Biraz cesur olabilse suç ortağına ''O örtbas emrini sen verdin.'' diyecek kadar öfkeliydi. Meydan okuyamasa da susarak tehdide boyun eğmediğini gösterdi. Pehlivan gür kahkahasının ardından çatallı sesiyle zehrini akıttı. ''Hiç değişmemişsin be adam. Ağzından kerpetenle laf sökülmez. Ama ben biliyorum. Yurttaş, sen de bilirsin. O zaman biz katilleri yakalamasaydık, başbakanımız, hükümetimiz ne kadar zor durumda kalacaktı?'' Başbakanın bu örtbas emrini verdiğine hiçbir zaman inanmamıştı Çavlan. Belki de inanmak istememişti. Mert başını öne eğmiş, ayakkabılarının ucundan gözlerini ayırmıyor, Onur dudaklarının kenarında pehlivandan tiksindiğini gösteren bir çizgiyle güçlü duruyordu. Çavlan, gitmemiz lazım diyerek kalkmaya yeltendiğinde pehlivan bedeni kadar tıknaz ve geniş eliyle oturmasını işaret etti. Tehdidin işe yaramadığını gören adamın yeni bir taktiğe geçeceğinden emindi Çavlan ve yanılmamıştı. Çirkin yüzündeki lakayt ifade silinmişti. Üç polisin daha önce hiç görmediği kadar ciddi ve babacandı. ''Bakın, hepimiz büyük hatalar yaptık. Kendinizi kullandırmayın. Onlar bugün var, yarın yok. Devlet hep yerinde kalacak. Siz devletin polisisiniz.'' Yine sadece sustu Çavlan. Pehlivan koltuğa yaslanırken sanki onları yanlış yoldan çevirmek için elinden geleni yapmış bir bilge edasıyla ''Şimdi gidebilirsiniz.'' dedi.
Yurttaş nazikçe üç polisi kapıya kadar geçirdi ve sinsice "Allah'a emanet olun" diyerek uğurladı. Mobese kamerasındaki görüntülerinden bile belliydi içlerine kapandıkları kederli sessizlik. Çavlan önde yürürken Onur'la Mert de birbirinden birkaç adım uzaktı. Hep bir aradayken vicdan azaplarını bir kez bile dillendirmeden yapayalnız yaşamışlardı. Gazetelerde, televizyonlarda Hatay'da yakınını kaybedenleri her gördüklerinde vicdan azabı ve gerçeğin ortaya çıkması korkusu çullanmıştı üzerlerine. Ölenlerin fotoğraflarını taşıyan acı içindeki insanları adaletten mahrum bırakmanın bütün mazeretleri zaman içinde yok olup gitmişti. Şimdi karşılarına bir tehditle çıkmıştı büyük sır. Günahın ortağı olduğu kadar şahidiydi her biri. Bunun için Çavlan, Mert ve Onur ayrı yönlere gitmek istiyordu. Belki bir kez konuşmuş olsalar pehlivanın darbesi bu kadar sert olmazdı. Onur anahtarlıktaki düğmeye basıp arabanın dört yanından sarı ışıklar parladığında Çavlan dertleşmeyeceklerini ve tehdide boyun eğmediklerini, ruhun ifadesini alacağız. Mert, sen telefonla ulaş, neredeymiş öğren diyerek ilan etti. Salim'in ifadesini almak için acelesi yoktu. Mitçi ile konuştuktan sonra onu sorgulayacak, anasından emdiği sütü burnundan getirecekti. Minibüslerin adam başı durup trafiği kilitlediği Bağcılar'ın dar caddelerinden otoyola çıktıklarında Mert üçüncü telefon görüşmesini yapıyordu ve konuştuğu ruhun telefonuna bakan yardımcısıydı. Telefon kulağındayken arka koltuktaki Çavla'da "Şehitlikteymiş" dedi. Cinayet büro amiri otoyol boyunca duvar gibi dizilmiş, kimi halen gece kondu, kimi gri sıvalı apartmanlara bakarken "biz oraya gidiyoruz, beklesinler" dedi. Karanlık bulut halen içini kusmuyor, rüzgarsız garip bir dinginlikle kentin üzerinde asılı duruyordu. Karşı şeritten gelen otomobillerin sarı farları arabanın içinde gölgeleri tekrar tekrar uzatıp yok ederken Çavlan pehlivanın içine akıttığı zehirle debeleniyordu. Bombaları yerleştiren El-Kaidecileri MİT ve Emniyet İstihbarat aynı gün tespit etmişti. Ama katliamın öfkesiyle kaynıyordu bütün bölge. Sığınmacıların kaldığı çadır kentlere saldırılar başlamıştı. Suriyelilerin arabaları yakılmıştı. Hükümetin eliyle beslediği komşunun teröristleri Türkiye'yi Suriye'ye sokmak umuduyla katliam yapmıştı. Ankara'dan gelen İçişleri Bakanlığı Müsteşarı yanında pehlivanla Hatay Emniyetindeki küçük izbe odasında mesleğine ihanete ikna etmişti Çavlan'ı. "Suriye'deki rejim yanlılarına mal edeceğiz bu olayı, yoksa bütün bölge kontrolden çıkar" demişti. Masanın üzerine koyduğu dosyanın içinde suçlanacak isimler vardı. Müsteşar en ikna edici sözünü o zaman söylemişti. "O katillerin işini mahkemelere bırakmadan devlet bitirecek." Pehlivan o gün bütün vicdansızlığı ve çıkarcılığıyla konuşup suçu meşrulaştırmak için kılı kırk yarmıştı. Şimdi onu tehdit etmesinin nefretiyle suçluluk hissinden çıktı Çavlan. Cemaate yanaşmış pislik herifi düşündükçe vicdanı olmasına şükrediyordu. Sadece başbakanın büyük günahtan haberi olduğuna dair sözleri zihninde çakılı kalmıştı. Artık ruhun ifadesini alacağını düşündüğü her an içine dolan telaşa bulanmış korku yoktu. Hatta çocukluktan kalan bir hesabı görmek için sabırsızlanıyordu. Cep telefonu çaldığında kriptolu telefon sanıp Amerikalıların teknolojisi sayesinde kısa yoldan başarıya ulaşma umuduna kapılmıştı Çavlan. Diğer telefon olduğunu fark edip ekranda Hikmet'in adını gördü. Hikmet nefes nefese "hemen seni görmem gerekiyor" dedi. Sonrası iki ketum adamın telsiz konuşmalarından farksız kısır diyaloğuydu. "Neredesin?" "Kurtuluş." "Edirne kapı polis şehitliğinin girişine gelince ara." "Yarım saat sürer." "Tamam, tamam." 25. ayrımın sonu. Sayfa 238.